yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 25 Ekim 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Canan Sakarya ile birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Stüdyomuzda konuğumuz ise Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olup Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet Gazetesi'nin manşeti "O teröristi ABD'den isteyeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum Kod" adlı teröristin kırmızı bültenle arandığını belirterek "Amerika Birleşik Devletleri bu teröristi teslim etmeli." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkelerinin PKK-YPG'li teröristlerle görüşmesine tepki göstererek "Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa ve Amerikalı yetkililer görüşme yapıyorlar. Biz diyoruz ki bu ne haldir? Mazlum Kod adlı terörist kırmızı bültenle aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız yazışmaları yapacak, Amerika Birleşik Devletleri'nden isteyecek." dedi. 13 Kasım'daki Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan, "Burada görüşmeler yapacağız. Bu pozitif hava içinde temennim odur ki Suriye'deki ağır silahların temizlenmesi veya bu silahların Türkiye'ye terki. NATO'da beraberiz ya, silahları bize versinler, yabancıya gitmemiş olur." dedi. Sığınmacılar konusunda da Avrupa Birliği'ni uyaran Erdoğan, "Vakti gelince kapılar açılır." diye konuştu. "Asya çağı başladı" başlığı var. Uzmanlar Soçi mutabakatını Milliyet'e değerlendirdi diyor gazete. Erdoğan ve Putin'in imzaladığı 10 maddelik Suriye mutabakatıyla Atlantik sisteminin bittiğini söyleyen emekli amiral Cem Gürdeniz, güneyde denize çıkışı olan bir Kürt devleti kurulma hayalinin ihtimalinin bittiğini ifade etti. Türkiye'nin Asya çağına dönmesinin doğru olduğunu anlatan Gürpınar, Rusya ve Türkiye'nin dengeli diplomasisi dünyaya denge getirecek dedi. Profesör Hasan Ünal da Soçi'de imzalanan mutabakatın 4. maddesinde yer alan Adana mutabakatının onaylanmasının Türkiye'nin dış politikası için dönüm noktası olduğunu söyledi. Bu maddeyle Türk askerinin bölgedeki varlığının güçleneceğinin altını çizen Ünal, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede oyun kurucu özelliği bitmiştir yorumunu yaptı. Hürriyet gazetesinin manşeti 1 milyona yol açıldı. Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat'ın doğusuna Suriyelilerin dönüşü için engel kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü söz konusu olabilir dedi. Haseke, Rakka, Deir ez-Zor ve Kobani'den Türkiye'ye göçenlerin sayısı 600 bine yakın. Nüfusta doğum yeri bu dört büyük merkez olanların sayısı bu. Tahminimiz Fırat'ın doğusundan Türkiye'ye gelenlerin sayısı 1 milyon civarında. Güvenli bölgeye en az 1 milyon kişiyi gönüllü döndürmeyi hedefliyoruz. Herkes önceden yaşadığı köyüne, mahallesine döner. Bosna Savaşı'ndakine benzer bir koruma ilkesi işlettik. Avrupa o zaman topluca ülkesini terk edenlere mülteci, sığınmacı demedi. Bunun adını geçici korunma statüsü koydu. Türkiye'deki Suriyeliler de geçici koruma statüsüyle bulunuyor. Suriyeliler zorunlu mu döndürülecek şeklindeki tartışmalar yaşanıyor. Geri dönüşlerde asla zorunluluk olmayacak diyor Hürriyet gazetesi. O mektubu yanımızda götüreceğiz başlığı var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendisiyle olan ilişkisinde samimi olduğunu belirtti. Bugüne kadar dürüst davrandı, tabii anlaşamadığımız noktalar var. Kendi kapak yazısıyla o teröristin mektubunu bana göndermesi. Telefon görüşmesinde hiç uygun düşmemiştir, ben bu tavrı kınıyorum dedim. 13'ünde de o mektubu yanımda götüreceğim. Mazlum denilen kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adamı bize teslim etmesi lazım. Adalet Bakanımız da isteyecekler dedi diyor Hürriyet gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti "Huzuru sağladık, evinize dönün." Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'nun Kürt Şahinleri grubu komutanları sabah aracılığıyla Suriyelilere çağrı yaptı. Komutan Hasan Abdullah, YPG-PKK'nın işgali nedeniyle şehri terk eden Araplar, Kürtler, Hristiyanların evlerini terörden temizledik, huzuru sağladık. Artık evlerine dönebilirler, kardeşçe yaşayacağız dedi. Komutan Mustafa Ramo, Kürt halkını YPG-PKK esaretinden kurtarmak için SMO'ya katıldım. Kürtler, Araplar ve Türkmenler arasında büyük düşmanlık yarattılar. Şimdi artık birlikte özgürce yaşayabiliriz dedi. Barış Pınarı'yla güvenlik sağlandı başlığı var. Terörden temizlenen Tel Abyad ve Resulayn'da hayat normale dönüyor. Esnaf ve iş yerleri kepenkleri açtı, alışveriş hareketlendi. Kızılay, Tel Abyad'da mobil klinik açtı. Suriye Milli Ordusu askerleri açlıktan ölmek üzere olan hayvanlara, sahipsiz hayvanlara da bakıyor demiş Sabah gazetesi. Teröristler karşımıza çıkarsa tepeleriz. Hemen yandaki haberin başlığı. Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla bu şantaj ve tiyatro sahnesini yıktık dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu harekat alanını tarıyor. Teröristler karşımıza çıkarsa onları tepelemek en tabii hakkımız. Suriye halkını büyük planlarına meze yapmaya kalkanların karşısına biz dikileceğiz. Kapıları açarız deyince tutuşuyorlar, vakti gelince açılır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya ne yapacağını bilemiyor. Washington, Türkiye'nin kırmızı liste ile aradığı terörist elebaşına vize vermenin yollarını ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist, Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım dedi. Lindsey Graham'ın başını çektiği Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak terör örgütü PKK-YPG'nin sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdüşahin'e Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde bulundu. Senatör Lindsey Graham'ın Şahin'e Senato'da bir konuşma yaptırmak için lobi faaliyeti yürüttüğü öğrenildi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kobani'yi meşru siyasi kişilik olarak gördüğünü belirterek Washington'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da terör örgütünün başında olanlarla Almanya ve Fransa'nın yanı sıra Amerikalı yetkililerin, senatörlerin görüşme yaptığını belirterek, aramızda Amerika Birleşik Devletleri ile suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın Mazlum Kod adlı teröristi bu adamı bize teslim etmesi lazım. Çünkü kırmızı bültenle aranmanın gereği budur. Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, isteyecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin vermesi lazım bize. Böyle bir çalışmanın gayreti içindeyiz ifadelerini kullandı. Milat Gazetesi'nin manşeti "Hedefe ulaştık, Türkiye'nin düşmanları bir kez daha mahcup oldu." Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı ve diplomasi süreciyle YPG'nin terör örgütü olduğunu tüm dünya gördü. YPG üzerinden kurgulanan terör devleti planı boşa çıkarılarak stratejik hedefe ulaşıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yaptı. Onlar Milat Gazetesi'nin manşetine taşınıyor. Direniş Postası'nın manşeti "Sahada varsan masada kazanırsın. Türkiye sahadaki gücüyle diplomasiyi kendisi kuruyor." Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Ankara'nın belirlediği sınırlar doğrultusunda müzakere masasında oturuyor. Hariçten gazel okuyanlar ise sadece kürsülerinde kitlelerine konuşuyor. Perde arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için sıra bekliyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Katili ABD'ye götürecekler." Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmayı başaramayan Amerika Birleşik Devletleri yeni planını devreye soktu. Dağılan terör örgütüne siyasi meşruiyet kazandırmak amacıyla Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdüşahin'den medet uman Amerika Birleşik Devletleri general diye bahsettiği teröristi Washington'a götürmek için seferber oldu. Amerikalı bir grup senatör Trump'ın telefonla aradığı Mazlum Kobani ve Mazlum Abdi kod adlarını da kullanan terörist Şahin'i Washington'a davet etmek için lobi çalışması başlattı. Lobiye kayıtsız şartsız İsrail destekçisi evangelist senatör Lindsey Graham ile Türkiye'ye F-35 dahil silah satışını engellemeyi öngören tasarıyı hazırlayanlar arasındaki Jean Shannon öncülük ediyor. Yeni Akit gazetesinin manşeti "7 düvele karşı dimdik ayaktayız." Erdoğan'dan Türkiye'nin insani yaklaşımını zaaf olarak değerlendirenlere uyarı. Kadife eldivenimizdeki demir yumruğumuzu göstermekten asla geri durmayacağız. Türkiye gazetesinin manşeti "Öldürmeyi siz iyi bilirsiniz. Batı aynaya bir baksın," diyor Türkiye gazetesi. "Kirli geçmişini görmeyenler bize iftira atıyor. Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetini hazmedemeyen Avrupa, teröristlerin kimyasal silah yalanına sarıldı. Terör örgütü YPG-PKK'nın Türkiye'nin kimyasal yasaklı silahlar kullandığı ve savaş suçu işlediği yalanına sarılarak Ankara'yı köşeye sıkıştırmaya çalışan Batı kanlı geçmişini unutuyor. Türkiye'nin mazisi tertemiz. Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş suçu işledikleri ise Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütlerce tescilli. Üstelik birçoğu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hala davalık. İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımı, Japonya'ya atılan atom bombasını saymıyoruz. Son çeyrek asırda bile Birleşmiş Milletler tarafından savaş suçu sayılan binlerce okul, hastane, ibadethaneyi vurdular. Kimyasal silah yalanıyla Irak'ı işgal edip yüz binlerce sivili öldürdüler. Suriye'de fosfor bombasıyla çocukları boğdular. Afganistan'ı hedef gözetmeden bombaladılar, Libya'yı parçaladılar ve hesap vermediler. Star gazetesinin manşeti CHP neden sevinemiyor? Türkiye askeri ve diplomatik alanda bir zafere imza attı. 100 yıllık küresel oyun bozuldu. Dünya Türkiye'yi gıptayla izlerken CHP Mehmetçiğe kurşun sıkan katillere YPG terör örgütü değildir sözleriyle sahip çıktı. Barış Pınarı harekatıyla Türkiye'nin güney sınırlarındaki oyunu bozması CHP'yi rahatsız etti. YPG'yi terör örgütü kabul etmeyen Kılıçdaroğlu, başta olmak üzere Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu, Erdal Aksünger gibi partinin önde gelen isimleri Türkiye'yi karalarken Mehmetçiği şehit eden, sivilleri katleden eli kanlı katilleri savundu. Trump'ın küstah mektubu üzerinden Erdoğan'a ağır bir dille yüklenen Kılıçdaroğlu ve Aksünger, YPG terör örgütü değil sözleriyle katilleri masumlaştırırken Tanrıkulu da Kürtlere karşı savaşıyorlar sözleriyle Türkiye'yi terör örgütüyle eşitledi. Tuncay Özkan'ın Suriye'de kaybeden kim? Ah Mehmet'im, vah Mehmet'im mesajı ise dikkat çekti. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti ekonomi de gücünü gösteriyor. En son Barış Pınarı harekatında bile yapılan kur saldırısına rağmen son 4 kritik gelişme ekonominin güçlendiğini teyit etti. Merkez Bankası dün politika faizini %16,5'tan %14'e çekti. Böylece 4 ay içerisinde 10 puan indirim yapılmış oldu. Türkiye Dünya Bankası'nın hazırladığı iş yapma kolaylığı listesinde geçen yıl 17, bu yıl 10 sıra birden yükselerek 33. sıraya geldi. Türkiye'nin iç borçlanma senetlerinin faizi Mart 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son ihalede oran %14,18 oldu. Global Kapital, kur ataklarına rağmen en başarılı kamu finansmanı ödülünü Hazine Bakanlığı'nın borç yönetim birimine verdi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Öztürk hattımızda bizi bekliyor. Özlem Öztürk günaydın.
Merhaba, günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Haftanın son günü yine gündemde önemli başlıklar var. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. İki tane basına kapalı kabul gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlk olarak saat 14.30'da yine Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Daha sonraki kabulde saat 17.30'da başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Raşit Dostum'u kabul edecek. Yine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı bu iki görüşmede basına kapalı gerçekleştirilecek. Bu arada Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde 150 saatlik süre devam ediyor. 29 Ekim'de dolacak. Bununla ilgili gelişmeleri de gün boyu takip ediyor olacağız biz haber merkezimizde. Ayrıca Almanya'nın güvenli bölge önerisi NATO gündemine geldi. Yarın da önemli bir konuk ağırlanacak. Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye gelecek. Bununla ilgili gelişmeleri de yine gün boyu takip ediyor olacağız. FETÖ davası davaları devam ediyor. Akıncı üstü davasının görülmesine devam edilecek. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı davasının da görüşülmesine devam edilecek. Biz de davaları izliyor olacağız. Ekonomi maddemiz var. TÜİK 2018 yılı kurumsal sektör hesaplarını, Ekim ayı sektörel güven endekslerini ve Ağustos ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. Gün içinde saat 10'da da bu değerlere ulaşmış olacağız. Biz de takipte bulunacağız. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
Özlem Öztürk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Dünya Gazetesi Parlamento muhabiri Canan Sakarya. Canan Sakarya, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Günaydın.
Evet, bugün gündemi, gazete manşetlerini sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam TRT ortak yayınındaydı ve Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile yapılan anlaşmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bir kere ön plana çıkan Mazlum Kobani kod adlı teröristin kırmızı bültenle arandığını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iadesini istedi. Bu açıklamalarla başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz?
Soçi zirvesinin ardından dün Cumhurbaşkanı'nın iki tane programı vardı. Televizyonlarda işte yakından takip edildi bunlar. Bir tanesi kaymakamlarla ilgili programıydı. Orada yine sürece ilişkin Soçi mutabakatı ve sonrasında neler yaşanacak bunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Verdiği burada mesajlar da önemliydi. Kapıları açarız mesajı verdi Avrupa'ya. Onun dışında akşam TRT'deki asıl programa katıldı ve oradaki açıklamaları da oldukça dikkat çekiciydi. Bu Mazlum Kobani ile ilgili açıklamalarına sorunuz üzerine oraya geçelim. Yani işte bir takım mutabakatlar sağlandı. PKK-YPG'nin o bölgeden arındırılmasına ilişkin ama gerek Rusya'nın gerekse Amerika'nın bir sempatisi hala koruma kollaması devam ediyor PKK ve YPG'ye ilişkin. Burada da bu terörist başı yine bir lider, teröristlerin önde giden liderlerinden olarak görünüyor YPG lideri. Burada da Cumhurbaşkanı kırmızı bültenle aranan bu şahsın Türkiye'ye geri gönderilmesi noktasında Adalet Bakanı'na talimat verdiğini söyledi. Baktığımız zaman bu Türkiye, Amerika'ya bu şeyin Kobani'nin getirilmesi noktasında Amerika'da Türkiye karşıtı 5 tane milletvekilinin öncülüğünü ettiği, senatörün öncülüğünü ettiği bir çaba var. Bu yönde de Trump'a baskılar geliyor. Bir vize verilip tekrar Amerika'ya çağrılması şeklinde. Kobani ise bakıldığında kırmızı listede aranan bir lider ve Türkiye'nin üzerine işte 4 milyon dolar ödül koyduğu yakalanması halinde böyle bir terörist kimliğine sahip. Ayrıca sınırda da bir sürü operasyonlar yapıp işte TSK mensuplarına, askerlerin şehit olmasına dönük bir sürü silahlı eylemde de yer almış bir isim. Tabii bununla ilgili girişimler yapılacaktır ama Amerika'nın tavrı, tabii biz FETÖ liderini de istedik. Bu konularda Amerika'nın nasıl adım attığını biliyoruz ama Türkiye işte bu terör suçlularının karşılıklı devredilmesi, verilmesi anlaşması kapsamında bu konuda haklı talebini dile getirilecek. Bu süreç takip edilecek önümüzdeki günlerde. Cumhurbaşkanı'nın diğer açıklamalarına da geçebiliriz. Cumhurbaşkanı gündüz yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'ne dönük açıklamalarda bulunmuştu. Çünkü Türkiye 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'na başlattığı günden bu yana korkunç Türkiye'ye dönük bir propaganda, olumsuz propaganda yapılıyor. Hani Türkiye sahada bir cephede silahlı çatışmasını sürdürüyor ama diğer tarafta da basın cephesi diyebiliriz. Belki bir yalancı, abartılı bir cephe var. O cephede de asıl haberlerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türkiye'nin kimyasal silah kullandığından, ondan sonra bir takım eski başka yerlerdeki görüntülerin montajlanıp Türkiye yaptığı şeklindeki görüntülere kadar uzanan bir kara propaganda sürüyor. Avrupa Birliği aslında en çok Suriye'deki yaşanan bu son gelişmelerden menfaatlenecek, faydalanacak ülkeler topluluğu, yani oraya baktığınızda. Çünkü çok çekiniyorlar, açıkçası korkuyorlar. Eskiden beri oradan gelecek, Suriye'den gelecek bir göçmen akımı en çok çekindikleri, korktukları bir nokta. Baktığınız zaman işte Almanya en fazla aldı. 1 milyon civarında hatırladığım kadarıyla Suriyeli orada. Ama onların savunma bakanı da işte Türkiye'yi Suriye topraklarını ilhak ettiği noktasında açıklamalar yapıyor. Biraz da aslında baktığımızda Almanya'daki, yani Almanya bizi en anlayan ülke gibi görünmesine rağmen yine iç politikaya dönük verilen mesajlar söz konusu. Yine Türkiye, bir de Avrupa Birliği hem bu işlerden korkuyor ama maddi manevi verdiği sözleri de yerine getirmiyor. Cumartesi günü de Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek. Bu gelişme de önemli aslında. En azından birinci ağızdan Türkiye bu mülteciler konusunda ne düşünülüyor, ne yapacak Almanya? Belki bunları birebir görüşme imkanı olacak. Cumhurbaşkanı operasyon sürecini de özetledi gündüz. İşte biz kararlılıkla gitmeseydik dedi. Karar verdik ve girdik. Artık yedi düvelle mücadele ediyoruz dedi. Hakikaten o bölgeye baktığımız zaman bir sürü devletin at koşturduğu, herkesin kendine göre çıkarlarının olduğu bir bölge. Eğer Türkiye bu operasyonu yapmamış olsaydı, sahada kararlı duruşunu sergilememiş olsaydı, bugün gerek Rusya ile gerek Almanya ile Amerika ile varılan bu anlaşma noktasına belki gelinmeyecekti. Türkiye operasyonu gerçekleştirerek bölgesindeki terör koridorunu, tehlikesini tümüyle ortadan kaldırmış oldu diyebiliriz şimdilik.
Peki, şimdi yine dün akşam TRT'de yaptığı açıklamalara dönersek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var 13 Kasım'da. Bu ziyareti gerçekleştireceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de tabii basında, kamuoyunda çok tartışılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen bir mektup var. O mektubu yanında geri götüreceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mektupla ilgili de eleştirilere yanıt verilmiş oldu bir anlamda. Nasıl değerlendireceksiniz hem 13 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Amerika ziyaretini, mektupla ilgili açıklamaları, siz nasıl değerlendirirsiniz?
Geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen heyetle yapılan görüşmelerin ardından varılan mutabakat aslında bir hani işin seyrini biraz daha yumuşak bir noktaya getirmiş oldu. Geçen hafta gitmeyebiliri konuşuyorduk. Dün akşam Cumhurbaşkanı 13 Kasım'da Amerika'ya gideceğini söyledi. Şu anki koşullar gideceğini gösteriyor. Geçen hafta işte Amerika tarafından sızdırılan bir mektup var. Hakikaten çok yakışıksız. Büyük devletim, dünya lideriyim denilen bir ülkeye yakışmayacak bir şey. Ama belki bugünkü yaşanan koşullarda Cumhurbaşkanı zamanı gelince değerlendirilecektir dedi ve bu sorunu öteledi. Şimdi bu hafta, dün akşam bu konuda bir açıklama geldi Cumhurbaşkanı'ndan. O mektubu yanımda götüreceğim dedi. Mektubun ekinde de işte o bahsettiğimiz Kobani'nin bir terör liderinin mektubunu da ilişik olarak yanına koydu. Aslında bu mektup iç siyasete de çok malzeme oldu. Yani bu hafta grup toplantılarına baktığımızda gündeme geldi. Gerek Meral Akşener, işte Kılıçdaroğlu'nun 7 soru şeklindeki niye bu mektuba cevap vermedin şeklinde arka arkaya gelen 7 tane sorusu vardı. Bu mektup mutlaka gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı da açıkladı. Bir de Amerika ile ilişkilere baktığımızda özellikle Trump döneminde ve son 3-5 ayda çok ciddi kırılma noktaları yaşadı Amerika ile Türkiye ilişkileri. Bunların onarılması noktasında da adımlar atılması gerekiyor. Biraz da sağduyuyla gidiliyor. Türkiye'nin birdenbire yeniden Amerika'ya güven duyması tabii ki söz konusu değil ama yine çıkarlar noktasında işte ekonomiktir, ticarettir, bir takım anlaşmalar imzalanmıştı. İki ülke arasındaki ticaret ilişkisinin 100 milyar dolara çıkarılması konusu vardı. Bütün bunlar konusunda yine adımlar atılacak. Yani sonuçta dış politika dediğimiz çıkarlı ülke çıkarlarının masada sürdürülmesi, masaya getirilmesidir. Hı hı. Bu konu biraz ilişkilerin onarılması zaman alacak gibi görünüyor.
Hı hı. Bir de Avrupa Parlamentosu'nun bir kararı var. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan tasarının oylanması ile ilgili hem dışişlerinden sert tepki geldi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Avrupa Parlamentosu kararı kınandı. Bu olayın ayrıntıları neler?
Aslında baktığımız zaman Avrupa Birliği Suriye'de biraz olayı Amerika'ya bıraktı ve onun arkasından işi götürmeye çalıştı. Gelinen son kertede ise artık Amerika'nın da sahadan çekileceğini, işte sınırlı bir asker bırakarak çekileceğini açıklamasının ardından oranın Rusya ve İran'a kalması üzerine bir panik hali belki de Avrupa Birliği'nde yaşanıyor. Hı hı. Bunun da üzerine işte bir şey yaptılar, Türkiye'yi kınadılar, uluslararası hukuka uygun olmadığını, Türkiye'nin orada işgalci olduğu yönünde bir takım açıklamalar yapıldı. Bir takım da askeri malzemenin satılmaması, Türkiye'ye tam adıyla ambargo değil de bir takım kısıtlamalar getirilmesi konusunda açıklamalar yaptılar. Dün ayrıca yine Avrupa Parlamentosu'nda bir İtalyan milletvekilinin bir tavrı oldu Türkiye'ye karşı. Geçenlerde Türkiye'ye gelmiş bir Türk milletvekilinin hediye ettiği Türk lokumunu aldı, fırlattı falan. Bu tür belki de işte bir politika oluşturamamalarından da kaynaklanan sancıları yaşıyorlar. Dün Dışişleri Bakanlığı gereken cevabı verdi. Mecliste de yine CHP, AK Parti, İYİ Parti ve İYİ Parti, MHP ortak bir bildiriyle Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'nun kararını kınadılar. Hı hı. Önümüzdeki dönemde yine bu Avrupa Birliği noktasında da işte yeni kırılmalar ya da işte takip edilmesi gereken bir süreç olacak. Sürecin dışında kaldıkları için Almanya Savunma Bakanı bir işte uluslararası güvenlik bölgesi kurulsun gibi bir konuyu gündeme getirdi. Ama dün o Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı vardı. Bu konuda Amerika ben yokum dedi. Bu konuda da bir oylama ya da alınmış bir karar da yok. Daha çok siyasi olarak çözümün sürdürülmesi noktasında NATO'dan çıkan bir karar görünüyor. Biraz da demin de söylediğim gibi iç politikaya dönük. Çünkü gelecek yıl Merkel gidecek, işte bu savunma bakanının partinin başına geçme durumu var. Bu tür dengeleri de gözeterek götürüyorlar.
Peki, şimdi dünkü gelişmelere baktığımızda, gündeme baktığımızda işte ekonomi de ön plana çıkıyor. Bugün akşam gazetesinde de ekonomiyle ilgili bir manşet var. İşte son zamanda meydana gelen 4 kritik gelişmenin ekonominin güçlendiğini teyit ettiği yönünde bir haber. Merkez Bankası'nın faiz indirimi bunlardan biri. Dünya Bankası'nın hazırladığı iş yapma kolaylığı listesinde 33. üçüncü sıraya gelmesi Türkiye'nin bunlardan biri. İç borçlanma senetlerinin faizlerinin gerilemesi, bir de finansman yönetimi konusunda bir ödülün Hazine Bakanlığı'na verilmesi de yine bu başlıklardan biri. Ekonomiyle ilgili son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Ekonomiye baktığımızda dediğiniz gibi bu dört başlık bugün gazetelerde öne çıkmış. Merkez Bankası'nın kararı, faiz kararı zaten beklenildiği gibi geldi. Bir faiz indirimi oldu. 4 ay içerisinde 10 puanlık bir indirim gerçekleşti Merkez Bankası. Ama baktığımızda diğer taraftan da işte sınır ötesi bir operasyon yapılıyor ve bunun getirdiği bir takım mali yükler de var. Dün meclise bir vergi paketi sunuldu. Burada 3 tane yeni vergi ihtiyaz ediliyor. Bir değerli konut vergisi, bir dijital vergi, bir de işte konaklama vergisi, hı hı, şeklinde %2'lik bizlerin gidip otellerde kaldığı zaman ödeyecekleri bir vergi şeklinde. Böyle bir önlem paketi var. Onun dışında yine gelir vergisi dilimlerinde değişiklik öngörülüyor. Yani çok kazanandan çok az kazanandan az felsefesiyle ortaya çıkmış bir düzenleme görünüyor. Ve en üst dilimde 500 bin liranın üzerinde gelir elde edenler %40 dilimi üzerinden vergilendirilecekler. Bu da böyle bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Onun içinde yine değerli konutlar dediğimiz işte 5 milyon liranın üzerindeki konutlar için vergilendirmeler var. Bunları 3 dilim halinde getirmişler ve 10 milyonun üzerindeki konutlarda bu dilim %1'e, binlerden, binde birliklerden, üçlerden başlıyor ve %1'e kadar çıkıyor. Bu vergi paketi önemli aslında. Kurumlar vergisinde bir indirim bekliyorduk. O konuda bir adım atılmadı. Bu düzenlemenin Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda atılmasını bekliyoruz. Şirketlere dönük düzenlemeler var. Yine vergi gider göstermelerine ilişkin araç kiralamalarda bu limit 5 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. Bu şekildeki düzenlemeler var. Bunu hemen gündeme almasını bekliyoruz komisyonun. Ancak bu arada bildiğiniz gibi plan bütçede bütçe görüşülecek. Dün Cumhurbaşkanı yardımcısı bütçenin sunumunu gerçekleştirdi. Bir ara verildi. 6 Kasım'da bütçe görüşmelerine başlayacak ve bütün Kasım ayı boyunca bütçe görüşülecek. Bu 45-46 maddelik paketin ise hemen biz gündeme gelmesini bekliyoruz. Bayramdan sonra yine aynı komisyon görüşecek bu işi. 6 Kasım'da bütçe görüşmeleri başlamadan önce komisyonun bunları değerlendirmesi, komisyondan geçirmesi ve bu paketin hızla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bunlardan ne kadar bir gelir elde edilecek, bütçedeki açığı ne kadar giderecek, bunlara ilişkin bir etki analizi, bir rakam henüz açıklanmış değil. Bunu da komisyonda göreceğiz bunun etkisini. Bildiğiniz gibi bu yıl gerçekten bütçe açıkları çok yüksek. 80 küsür milyar liraya çıktı. Gelecek yıl içinde yine 130 milyar liralık bir öngörü var. Bu işte operasyon ve diğer işte giderler de dikkate alındığında belki bütçenin bir takım vergilerle desteklenmesi gerekiyor. Bunu izleyeceğiz.
Peki. Şimdi bir de yine gazete sayfalarına baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasıyla birlikte kurulan ofisler var. O ofislerde bazı yeni düzenlemelerin olduğu, yeniden bir yapılandırma olduğu yönünde haberler var. Bu konunun ayrıntıları neler?
Şöyle bir şey yapılmıştı. 24 Haziran 2018'de yeni sisteme geçtikten sonra bir yıl doldu Haziran ayında ve bir çalışma başlatılmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında. Aksayan eksik yönler falan ele alındı. Bu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler daha işlevsel nasıl hale gelebilir, neler yapılabilir gibi. Ben o çalışmaların devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü mecliste de işte nöbetçi bakan uygulaması bu hafta içerisinde başladı. Milletvekilleri gidip bakanlarla görüşüyorlar 3-4 saat. Sorunlarını iletiyorlar tabanın. yerelin sorunları iletiliyor. Burada İstanbul Finans Ofisi ile ilgili bir düzenleme yapılmış. İstanbul Finans Merkezi projemiz var bildiğiniz gibi. O projenin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu da buraya 1.3 milyar liralık bir kaynak aktararak projenin devamını sağladı. Bu İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin olarak bir ofis kuruldu. Başkanlık kurulu, daire oluşturuluyor. Bu bir yeni başlık olarak dikkat çekiyor. Diğeri mesela insan kaynaklarına ilişkin ofiste bir değişiklik yapılıyor. İşte sanatta, kültürde, bilimde, akademide, ekonomide, diğer alanlarda işte yetenekli, yetkin insanların ya da çocukların tespit edilmesi, onların eğitimi, bunların kazandırılması şeklinde bir proje, ayrı bir çalışma götürülecek. Bununla ilgili yeni bir daire başkanlığı şeklinde bir oluşum var. Onun dışında yatırım ofisi de yine bir çalışma yapılmış. Orada da işte yurt dışındaki yine yatırımların Türkiye'ye çekilmesi noktasındaki onu destekleyecek, daha fazla yabancı yatırımcıyı çekecek şekilde yeni bir yapılanma görülüyor. Hı hı. Bu şekilde 3-4 ofiste yeniden düzenlemelere gidilmiş.
Peki, evet. Önümüzdeki süreçte parlamentoda bütçe görüşmeleri dışında başka neler olacak? En son onu da konuşalım, sohbetinizi tamamlayalım.
Evet, yargı paketi çıkmıştı. Şimdi yeni bir yargı paketi üzerinde çalışılıyor. Onun gelmesini bekliyoruz. Onun dışında af kamuoyunda af olarak bilinen infaz düzenlemesi var. Ama bunun yargı paketine girip girmeyeceği henüz de çok netleşmiş değil. Yargı paketinden ayrı olarak infazla ilişkin bir düzenleme gelmesini bekliyoruz. Onun da çok uzun süreceğini zannetmiyoruz. Onun dışında yine nafaka ile ilgili bir düzenleme olacak. Bunun yargı paketi içerisine girmesi bekleniyor. Burada da işte 2 yıl kesin nafakanın ödenmesi, ondan sonraki sürenin ise işte evlilik sürelerine bağlı olarak düzenlenmesi gibi değişik görüşler var. Bu çok geniş kesimleri ilgilendirdiği için yani epeyce içinden çıkılamaz gibi görünüyor. Çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Nereye dokunsam bir yerden bir mağduriyet çıkabiliyor. Bunu görüyoruz. İşte bu ekonomi torbasını görüşeceğiz. Daha çok reformlarla gideceğiz. Yani bu vergi düzenlemeleri ve yargı paketi şeklinde. Onun dışında zaten Aralık ayında tümüyle bütçe görüşmelerine ayıracak meclis ve Ocak ayına 2020 yılı bütçesi yasalaştırılacak. Bunun dışında sıcak gündeme ilişkin yine değerlendirmeler ya da sıcak konular gelebilir. Ama görünen yol haritasında bu yasalar görünüyor.
Peki, evet, gelişmeler bugün için bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Dünya Gazetesi Parlamento Muhabiri Canan Sakarya konuğumuzdu.
Yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner stüdyomuzda bizlerle birlikte. Özgür Şahiner, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sporun gündemine UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin maç sonuçlarıyla başlayalım. Beşiktaş'ın bir mağlubiyeti var. Trabzon'un bir mağlubiyeti var. Bir tek Başakşehir puan almış,
evet,
görünüyor.
Evet.
Nasıl değerlendireceksiniz?
Öncelikle Avrupa kupalarında şu ana kadarki performansımızdan bahsetmek gerekiyor. Türk futbolu açısından gerçekten hoş olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü şu ana kadar Şampiyonlar Ligi de dahil 12 tane maç oynadık. Bir galibiyetimiz var. 8 kez yenildik galiba. Diğerleri de beraberlik. Yani Türk futbolu açısından, kulüplerimiz açısından düşünülmesi gereken, tartışılması gereken, üzerinde kafa yorulması gereken bir tablo. Niye bunları söylüyoruz? Sonuçlara bakacağız, değerlendireceğiz ama öncelikle biz UEFA sıralamasında 11. basamaktaydık ve sınırdaydık. Ve bundan sonraki süreçte Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımımızın eleme oynamadan direkt gidebilmesi için yerimizi korumamız gerekiyordu. Bu şu ana kadar aldığımız sonuçlar ne yazık ki bizi bir basamak geriletti ve biz şu anda kritik bir noktadayız. Bunu hatırlarsınız, daha önce buradaki programlarımızda hep dile getirdik. Yani bizim Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımızın kim olursa olsun ülke puanına katkısı çok önemli. Sadece kendi kulüp adına değil, ülke adına yapacağı katkı da çok önemli. Ve biz son sezonlarda ne yazık ki bu konuda biraz geri düştük. Avrupa'ya giden kulüplerimiz zaman zaman başarılı olanlarımız oldu ama genel anlamda başarısız bir tablo çıkınca ortaya şu anda buraya geldik ve bundan sonraki süreçte umuyorum ki kalan maçlarda puanları alırız, galibiyetler alırız ve ülke puanına yapacağımız katkıyla şu anda Ukrayna'nın gerisindeyiz. Çünkü ilk 10 içinde olan takımlar şampiyonlarını direkt gönderiyorlar Şampiyonlar Ligi'ne. O sırayı geçersek, gerisinde kalırsak şampiyonumuzla eleme oynamak zorunda ki bu ülke açısından, kulüplerimiz açısından gerçekten son derece kritik bir nokta. Şu ana kadar oynadığımız maçlarda elde ettiğimiz sonuçlara baktığımızda tam bir hayal kırıklığı. Kulüp üzerinden gidersek tek tek, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne büyük umutlarla başlamıştı. Kadrosunu çok güçlü kurdu. Önemli oyuncular transfer etti. Ama bir şanssızlık yaşadık. Grup kuraları çekilirken belki de çekilebilecek en kötü kurayı çekti Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nin en önemli temsilcilerinden bir tanesi Real Madrid aynı grupta. Son dönemde büyük yatırımlar yapan Paris Saint-Germain aynı grupta. Bir tek Kulüp Brugge var. Ama ilk ikiye girmek tabii bu grupta zordu ve Galatasaray gruba başlarken bir puanla başladı. Deplasmanda berabere kaldı. Ama sonrasında içeride oynadığı iki güçlü rakibine de 1-0 yenildi. Hem Paris Saint-Germain'e hem Real Madrid'e. Şu anda Galatasaray camiası bir şey yaşıyor. Hayal kırıklığı yaşıyor. Onların yaşadığı hayal kırıklığını ülke olarak biz de yaşıyoruz tabii. Ve bundan sonraki süreçte işleri daha da zor açıkçası. Çünkü deplasmanda Real Madrid'le oynayacak Galatasaray. Paris Saint-Germain'le oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonraki durumda turu geçmesi açıkçası çok mucizelere bağlı. Hem rakipler çok güçlü hem puan olarak çok geride kaldı. Sezona başlarken Galatasaray kadrosuna önemli oyuncuları göndermiş ama onların yerine de önemli transferler yapmıştı ki bunlardan bir tanesi Radamel Falcao'ydu. Galatasaray'a gelişi büyük tartışmalara yol açtı. İşte çok uzun sürdü transferi. Geliyor, gelecek. İşte anlaşma sağlandı, sağlanamadı. Kulübü zorluk çıkarıyor. Oyuncu kendisi bir takım isteklerde bulunuyor falan derken Falcao alındı ama Şampiyonlar Ligi'nde hiç oynamadı. Yani bırakın gol atmayı, oynayamadı bile. Şu anda Galatasaray kulübü, camiası, taraftarları hem alınan sonuçlardan hem Falcao'nun şu anki durumundan oldukça hoşnut değil ve tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. O açıdan bundan sonraki süreçte Galatasaray toparlanır mı? Falcao yeniden oynar mı? Herkes bir merak içinde. Hı hı. Açıkçası bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın işi zor gibi duruyor. UEFA Avrupa Ligi'ne baktığımızda hem Beşiktaş hem Trabzonspor taraftarını açıkçası mutlu edemedi şu ana kadar. Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da tam bir hayal kırıklığı. Hem ligdeki sıralama açısından çok gerilerde kaldı. Zirve yarışını şu anda çok puan olarak ve bulunduğu yer açısından geriden takip ediyor. Ama Avrupa daha da facia bir durum. Çünkü 3 maç oynadılar. İkisini içeride oynadılar. İstanbul'da. Ve 3 maçı da kaybetti Beşiktaş ki sezona başlarken işte bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Şenol Güneş milli takıma geçti. Abdullah Avcı Beşiktaş'ın başına geçti. Herkeste bir umut vardı. Ama kadro yapılanması konusunda siyah beyazlar açıkçası elde ettikleri sonuçlara göre bakıyorum, konuşuyorum. Başarılı olamadılar. Ortadaki tablo siyah beyazlar açısından son derece kötü bir tablo. Ligde topladıkları puan, Avrupa'da oynadıkları 3 maçta 3 mağlubiyet, sezona başlarken yapılan hazırlık maçlarının tümünü kaybedilmiş olması, kalesinde gördüğü birçok gol açıkçası siyah beyazların bundan sonraki süreci zor götüreceğinin bir işareti. Dün de baktık, kendi sahasında oynarken o kadar çok eksikle maça çıktı ki birçok sakatlık var siyah beyazlarda. Bu da aslında tartışılması, üzerine durulması gereken konu. Bir takımın bu kadar çok sakatın olması da artık antrenman programından mı kaynaklanıyor, kendi sahasından mı kaynaklanıyor, oyuncuların kendine bakmamasından mı kaynaklanıyor, teknik adam anlamında yapılan bir takım plan programında yanlışlıktan mı kaynaklanıyor? Bunları Beşiktaş'ın düşünmesi lazım. Çünkü hem umutla girilen sezonda bir hayal kırıklığı yaşanıyor, hem de Avrupa'da şu anda elde edilen sonuçlar, ortaya konan tablo siyah beyazları hiç de mutlu eden bir tablo değil. Bundan sonraki süreç hem teknik direktör Abdullah Avcı için hem oyuncular için zor, ama yeniden yapılan seçimde başkan değişti Beşiktaş'ta. Fikret Orman'ın yerine Ahmet Nur Çebi geldi. Hı hı. Onlar için de zor bir dönem. Çünkü zaten Beşiktaş'ın baktığımızda tablosu mali açıdan çok kötüydü. Bir takım sıkıntılar oldu, hep yazılıp çiziliyordu. Yönetim değişti, başkan değişti, yeni yönetim oluştu. Taraftarda yeniden bir umut ışığı bekleniyordu açıkçası. Taraftar bekliyordu böyle bir şeyi. Ama ilk maçta çıkılan ve alınan sonuç onları da karamsarlığa etti. Şu anda ben yönetimin de çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bir yeni umutla işe başlamışlardı ama ilk çıktıkları maçta takımın kendi sahasında, kendi seyircisi önünde kaybetmiş olması ve UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonrasında gruptan çıkma şansı Beşiktaş'ın bana göre çok az. Gerçi 3 maç var ama oynanan oyun, ortaya konan oyun, mücadele, hırs, azim, oyuncuların isteği bana hiç o ışığı, havayı vermiyor. Bana vermediği gibi siyah beyazı taraftarlara da vermiyor. O açıdan Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçte ligdeki işinin de ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Bana göre şampiyonluk iddiası falan Beşiktaş'ın çok uzak bir iddia. Beşiktaş bundan sonraki süreçte hani kendine iyi bir yer edinir mi edinmez mi, onun üzerinde kafa yormalı hem yönetim hem teknik kadro hem oyuncu grubu. Çünkü bu kadar sıkıntının içinde takımın yeniden ayağa kalkması, belki şu anda camianın düşündüğü tek şey var. Pazar günü oynanacak Galatasaray maçında alınacak bir galibiyet tüm bunların üstünü örtecek yeni bir başlangıcın sayfası olacak şeklinde değerlendiriliyordur. Hı-hı. Evet, derbi maçları bu açıdan gerçekten önemli. Kazanan takıma büyük moral sağlar. Tüm geçmişte yaşanan, işte Avrupa'da elde edilmiş kötü sonuçları, ligde alınmış kötü sonuçları unutturur. Bir yeni bir sayfa açılması, yeni bir umut ışığının doğmasına yol açar ama Beşiktaş'ta ben şu an için o ışığı göremiyorum açıkçası. Ama derbi maçlarının havası farklıdır. İşte Abdullah Avcı da geçenki maçtan sonra böyle bir açıklama yapmıştı. Her oyuncunun derbi maçta oynamak için can attığını herkes bilir. Oradaki performansı mutlaka çok daha farklı olur. Ama bu kadar çok sakatın olduğu, bu kadar çok oyuncunun sürekli değiştiği, takımın, camianın, taraftarın moral olarak bir bütünlük sağlayamadığı ortamda böyle bir derbi oynamak da açıkçası gerçekten zor. Şu anda Beşiktaş için belki tek avantajı kendi sahasında oynuyor olması ama rakip de Galatasaray, belki sezona iyi başlayamadı, belki Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamadı ama kadro olarak, kalite olarak Beşiktaş'tan daha iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Trabzonspor ligde iyi gidiyor ama Avrupa'da o şeyini yakalayamadı. 2 maçı kaybetti. Bir maç berabere kaldı. Kendi sahasında dün kazansa belki önemli bir avantaj sağlayacaktı. Ama olmadı. Medipol Başakşehir'i kutlamak gerekiyor. Çünkü son 4-5 sezonda Türkiye Ligi'nde önemli işler yapan bir takım. Bu sezon Avrupa'da da şu ana kadar en başarılı giden takımız. Bir beraberlik, bir galibiyeti var. 4 puan toplamış durumda. Umuyorum ki bu başarısını devam ettirirler. Az önce söylemeye çalıştım. Bizim her takımdan gelecek puana çok ihtiyacımız var ülke puanı açısından. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray şu ana kadar onu başarabilmiş değil. Medipol Başakşehir o anlamda iyi. umuyorum ki bundan sonraki süreçte hem bulundukları yeri daha da geliştirme açısından hem de ülke puanına katkı açısından önemli işleri yapmaya devam ederler. Hafta sonunda az önce değinmeye çalıştım. Beşiktaş Galatasaray maçı var. İki takım açısından da son derece kritik bir mücadele. Beşiktaş kazanırsa üzerindeki kara bulutları dağıtıp yeni bir sayfa açabilir. Kaybederse Beşiktaş'a çok şey değişir. Çok taşlar yerinden oynar. Öncelikle şu ana kadar hep istifası istenen Abdullah Avcı'nın bence bundan sonraki süreçte eğer bir kayıp yaşanması durumunda siyah beyaz takımın başında kalma ihtimalinin ben çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Galatasaray açısından işleri iyi gitmiyor. Aslında orada da çok böyle direkt açıklama yapılmasa da teknik adamla yönetim arasında bir takım sıkıntıların olduğu belli oluyor. Hı hı. Falcao transferinden dolayı bir sıkıntı olduğu çok açık, net. Fatih Terim'in maç sonrası açıklamalarında, Falcao yönelik açıklamalarında bir serzenişi var açıkçası. Çok net söylemese de çünkü oyuncuyla ilgili yaptığı müsait olursa oynatacağız açıklaması bence kolay kabul edilecek bir açıklama evet. değil. Bir teknik evet. adamın ağzından bu tür şeyleri duyduğumuzu ben çok hatırlamıyorum. Elbette eleştiri olacaktır işte sakatlığından dolayı oynayamadığını anlatacaktır falan ama hı hı. müsait olursa oynatacağız demek bana biraz şey geliyor. Çünkü 5 milyon euro yıllık garanti ücreti var Falcao'nun işte. Kazandırdığı puanlar, attığı goller, Şampiyonlar Ligi'nde takıma katkısıyla o 7 milyon euroyu falan buluyor deniyor ama oyuncu şu anda ortalarda yok.
Evet.
Bu da kolay kabul edilecek evet. bir durum değil. Diğer maçta da bu şu anda Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden iki takım Medipol Başakşehir'le Trabzonspor karşı karşıya gelecek İstanbul'da. Onlar açısından da önemli bir karşılaşma çünkü sıralamada birbirine çok yakınlar ve lideri yakından takip eden iki takım kazanmaları halinde liderle olan durumu devam ettirecekler puan açısından ve zirve yarışında iddialarını sürdürecekler. O açıdan hem Medipol Başakşehir hem Trabzon cephesi mutlak kazanmak için sahaya çıkacak. Ama beraberliğin daha ağır olduğu bir maç gibi duruyor açıkçası. İsterseniz son dakikalarımızda da basketbola konuşalım biraz. Basketbolda iki temsilcimiz Euroleague'de mücadele ediyor. Fenerbahçe bugün Milano deplasmanında oynayacak. Ama Anadolu Efes dün Real Madrid kendi sahasında yenmeyi başardı ki ilk yarıda yenik durumdaydı. İkinci yarıda müthiş bir tempo, müthiş bir mücadele ve büyük de bir fark oluştu ki Real Madrid Avrupa basketbolunun en önemli temsilcilerinden bir tanesi ve Anadolu Efes o rakibini büyük bir farkla yenip grupta önemli bir galibiyet elde etti. Anadolu Efes zaten geçen sezon Euroleague'de final oynayıp aslında yatırımlarını ne ölçüde büyük yaptığını, hedeflerin ne kadar büyük olduğunu göstermişti. Geçen yılın hem Türkiye Ligi şampiyonu hem Cumhurbaşkanlık Kupası'nı kazandı hem de Euroleague'de final oynadı. Tabii ki finali kazanmasını çok isterdik ama olmadı. Bu sezona kadrosunu daha da güçlendirerek girdi ve Real Madrid gibi çok önemli bir kulübü İstanbul'da büyük farkla yenerek bu sezonki iddiasının artık tamamen Euroleague üzerinde şampiyonluk olduğunu bence çok net bir şekilde ortaya koydu. Umuyorum ki Ergin Ataman ve talebeleri bu başarılı süreci sonuna kadar götürürler. Aynı şekilde Fenerbahçe için de bu dileklerimiz geçerli. Euroleague'de yeniden bir dörtlü finalde iki Türk takımı, finalde iki Türk takımı ve kupayı kazanmış bir Türk takımını kazanmak en büyük dileğimiz. Umuyorum ki bunu oyuncular, teknik ekip bir şekilde başarırlar.
Spor Toto Süper Lig'de derbiden bahsettik. Başakşehir-Trabzonspor maçından bahsettik. Hafta sonu başka hangi maçlar var?
Fenerbahçe'nin de önemli bir maçı var. Konya Spor'la karşılaşacak kendi sahasında. Fenerbahçe bu sezona gerçekten iddialı girdi. Önemli transferler yaptı. Ve bu sezonu bir şekilde şampiyon tamamlamayı hedefliyor. Çünkü Avrupa Ligi'nde de mücadele etmediği için şu anda en büyük hedef Fenerbahçe'de şampiyonluğu kazanmak gibi. Geçen hafta Denizlispor'u deplasmanda yenerek önemli bir galibiyet aldılar. Kendi sahasında Atiker Konya Spor'u da yenip Fenerbahçe bu yarışta artık iddiasını tamamen ortaya koyacağı bir sürece girmek istiyor. Bence de maçın favorisi Fenerbahçe bu karşılaşmada kazanıp taraftarın önünde yoluna devam etmek en büyük hedefleri Sarı Lacivertlerin.
Peki diğer karşılaşmaları da artık salı günü değerlendiririz sonuçlarıyla birlikte. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımıza katıldığınız için Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23, İstanbul parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22, İzmir az bulutlu ve açık 26, Erzurum parçalı bulutlu 15, Amsterdam parçalı bulutlu 13, Atina açık 27, Bağdat parçalı bulutlu 29, Berlin parçalı bulutlu 18, Paris çok bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 26, Kiev az bulutlu 18, Londra sağanak yağışlı 16, Moskova az bulutlu 12, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Madrid parçalı bulutlu 19, Mekke sıcak 36, New York az bulutlu 20 ve Viyana az bulutlu 20 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantımız var şimdi sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan son gelişmeleri değerlendirecek. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 21-25 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırma talimatı verdi. Donald Trump, Barış Pınarı Harekatı ve sürecin gayet iyi gittiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından tanıdım. Ülkesini çok seven bir adam. Ülkesi için doğru olanı yapıyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini de belirtti. Trump'ın açıklamasının ardından Hazine Bakanlığı Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakatın ardından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nden de Türkiye'ye yaptırım konusunda temkinli açıklamalar gelmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Trump'ın Suriye'den çekilme kararının döndürülmesini öngören tasarıyı görüşmek üzere toplandı. Toplantı öncesinde konuşan Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki çoğunluk lideri Mitch McConnell, yaptırımlar konusunda frene basacaklarının sinyalini verdi. Mitch McConnell, yaptırımlar konusunda her iki tarafta da istekli olanlar var ama milletvekili ve senatörler Türkiye'ye yaptırım uygulamaktan kaçınmalı. Bir NATO müttefikini daha fazla Rusya'ya itmek istemiyoruz, dikkatli olmalıyız, şeklinde konuştu. McConnell, olası yaptırımların Amerikan iş çevrelerine olumsuz etkisi olacağını da belirtti. Cumhuriyetçi Parti senatörlerinin liderleri McConnell'dan farklı bir tutum takınması beklenmiyor. Ankara ile Moskova arasındaki yakınlaşma demokratların da dikkatinden kaçmadı. Demokrat Partili senatör Jack Reed, Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma PYD'nin belirlenen bölgelerden çıkarılacağını gösteriyor ama aynı zamanda bir NATO müttefikini Rusya'ya yakınlaştıran başarısız bir dış politikanın da göstergesi. Soçi'deki anlaşma, Başkan Trump'ın kararının Türkiye ile tüm ilişkilerimizi sona erdirmiş olabileceği anlamına gelebilir. Bu bir trajedi, şeklinde konuştu. Öte yandan Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde masaya yatırıldı. Suriye Angajmanı Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, 3 saat boyunca senatörlerin sorularını cevaplandırdı. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Risch, Soçi'de varılan anlaşmayla ilgili olarak Türkiye'nin Rusya'ya ciddi şekilde dönmesi kaygı nedeni diye konuştu. Geçtiğimiz hafta Ankara'daki görüşmeye katılan Büyükelçi James Jeffrey de Türkiye'nin operasyonunu doğru bulmadıklarını ama aynı zamanda Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ifade etti. Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye 21. yüzyılın en büyük çatışmasının hemen yanı başında. Meşru güvenlik kaygıları var. Türkiye'nin YPG ile ilgili tehdit algısı, İsrail'in Hizbullah konusundaki tehdit algısıyla aynı şeklinde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesi konusunda kendisine danışılmadığını belirten Büyükelçi Jeffrey, "Çekmeseydik de Türkiye bu operasyonu yapacaktı," dedi. Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye'nin operasyonunun Kürtlere karşı olmadığını da söyledi. Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye nüfusunun %15 ila 20'sini Kürtler oluşturuyor. Türkiye'nin mücadelesi terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye karşı. 300 bin Kürt PKK'dan kaçarak Türkiye'ye sığındı şeklinde konuştu. Büyükelçi Jeffrey, Türkiye'nin DAEŞ'e karşı çok iyi mücadele ettiğini ve terör örgütü DAEŞ tarafından saldırılara maruz kaldığını da söyledi. Suriye'nin kuzeyinden çekilen Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bir bölümünün Irak'ın batısındaki Amerikan üssüne sevk edileceği açıklanmıştı. Savunma Bakanı Mark Esper bu askerlerin Irak'ta geçici bir süre kalacağını söyledi. Amerikan askerlerinin Irak'taki görevlerini tamamladıktan sonra Kuveyt ya da Katar'daki Amerikan üslerine gönderileceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşına çözüm bulma çabaları devam ediyor. Bu çabalar piyasaları bir miktar rahatlattı. Washington'la Pekin'in ek gümrük vergisi uygulamalarıyla birbirlerine meydan okudukları ticaret savaşında söylemler yumuşuyor. Washington'da yapılan ticaret görüşmelerinin ardından tarafların kısmi de olsa anlaşmaya imza koyması umudu arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Şili'de gelecek ay yapılacak bir zirve sırasında Çin'le anlaşmanın imzalanabileceğini açıkladı. Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden ticaret savaşında anlaşmaya bir adım daha yaklaşılması piyasaları rahatlattı. Dünya genelinde borsalar yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Sizinle haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Bu haftaya damgasını vuran en önemli gündem maddesi Soçi zirvesiydi. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Bir tarihi mutabakat çıktı bu görüşmeden Fırat'ın doğusuyla ilgili ve Suriye'nin geleceğine yönelik. Soçi zirvesini nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi tabii ondan önce de 17 Ekim'de Amerika ile mutabakatı vardı. Şimdi baktığımızda Türkiye son 5 günde iki tane dünyanın büyük gücüne, en büyük gücüne isteklerini, taleplerini kabul ettirdi. Bu bir taraftan işte sahada askeri başarısını diplomatik olarak da tescil ettirmek demektir. Önce bunu tespit etmek lazım. Bir diğer nokta, şimdi bunun uluslararası siyaset, bölgesel ve Türkiye açısından önemine bakmak lazım. Şimdi uluslararası siyaset açısından baktığımızda Türkiye gerek sahada işte bu Barış Pınarı Harekatı, işte Resulayn Tel Aviv'de yaptığı operasyonlar, gerekse de işte ondan önceki yaptığı operasyonlarla, ki bu onun son halkası oldu, dünyanın iki büyük gücüne, işte Amerika ve Rusya'ya, Türkiye'nin talepleri dikkate alınmadan Orta Doğu'da bir dizayn süreci olamayacağını, Türkiye'nin de bir bölge gücü olarak belli bir etkisinin olduğunu, dengeleyici, yani güçler arasında dengeleyici bir güç olduğunu ortaya koydu. Şimdi hatırlarsak şöyle bir 5 gün, bir hafta önce filan işte Türkiye bu Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında bütün Avrupa, dünya, işte Arap Birliği de dahil olmak üzere hepsi kampanya başlattılar. Hepsi Türkiye'nin aleyhinde, işte Türkiye işgal, Suriye'yi işgal ediyor, işte büyük katliamlar yapacak vesaire, ortalığı toz dumana kattılar. Bunun sebebi ne? İşte Türkiye gidip orada büyük güçlerin çıkarlarına zarar vermesin ve büyük güçlerin işte Amerika'nın, Rusya'nın efendim ve Avrupa'nın buradaki planlarını bozmasın, engellemesin. Türkiye buradan uzak dursun. Biz istediğimiz gibi işte Amerika gelsin, 10 bin kilometre öteden gelsin, istediği gibi at koştursun, cirit atsın. Bunların düşüncesi buydu. Ki Türkiye uluslararası hukuktan da gelen işte Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi gereğince de efendim kendi sınırlarını, güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Bu uluslararası bir haktır. Uluslararası hukukun Türkiye'ye vermiş olduğu bir haktır. Ayrıca da Türkiye'nin Suriye ile ilgili işte malum 1998 yılında imzalanmış olduğu Adana mutabakatı vardır. Bu çerçevede de sınırdaki teröristleri temizlemek için operasyon hakkı vardır. Ne oldu? Bu başarılı bir şekilde Türkiye çok etkili bir hakikaten operasyon yürüttü. Hem Tel Abyad'da hem efendim Resul Ayı'nda. Böyle bir hızlı harekat tabii fincancı katırlarını ürküttü. İşte başta Macron olmak üzere Fransa, işte Almanya vesaire. Bunlar bu kampanyaları, olumsuz ve tezviratları, işte haksız kampanyaları yaptılar. Fakat daha sonra Türkiye önce Amerika'ya, şimdi diplomasi iki türlüdür. İşte bir bunun sahada yansıması var, askeri diplomasi var. Bir de onun masada işte siyasal yolla, diplomatik yolla onun tescil edilmesi var. Şimdi Türkiye hem askeri sahada işte çok başarılı bir operasyon, strateji yürüttü, hem de bunu masada uluslararası kamuoyuna tescil ettirdi. İşte önce Amerika ile bir anlaşma yapıldı 17 Ekim'de. Neydi bu? İşte Türkiye bu 120 kilometrelik işte Tel Abyad ve Resul Ayı'nda efendim operasyon yaptığı bölgede bir güvenlik bölgesi oluşturacak ve buradaki terör unsurları da 30 kilometre daha içeriye, yani çöle doğru çekilecek. Bu gerçekleştirildi. Fakat Türkiye sınırı bu iki belgeden ibaret değil. Yani bugün PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin Türkiye-Suriye sınırında aşağı yukarı 500 kilometreye yakın bir kontrol ettiği alan vardı. Şimdi bu iki alanın dışında işte Tel Rifat var, Münbiç var, Ayn İsa var. İşte o bölgede efendim en temel ulaşım yolu olan M4 karayolu var ki bu Irak sınırına kadar gidiyor, yani boydan boya Türkiye sınırını kapsayacak şekilde uzunlukta. Onun kontrolü var. Bunları da tabii çözebilmek için, ki bu arada da tabii Türkiye bu harekattan sonra Amerika ben çekiliyorum dedi. Böyle bir etkisi de oldu harekatın. Amerika çekildikten sonra işte nereden çekildi? Münbiç'ten çekildi. Efendim işte Ayn İsa, Tel Rifat o bölgelerden çekildi. İşte Kamışlı'dan çekildi. Şimdi bu bölgeleri durumu ne olacaktı? Çünkü burada da o dönemde PKK unsurları vardı. Bu sefer burada Rusya. Çünkü Amerika'nın çekildiği yere hemen Rusya desteğinde Suriye rejim birlikleri doldurdu. Bununla ilgili de Türkiye bir de Rusya ile bir mutabakat imzalama durumu ortaya çıktı. İşte ayın 22'sinde Soçi'de bu mutabakat, bu zirve yapıldı, imzalandı. Buna göre de Amerika ile yapılan mutabakatın dışında kalan, işte bu Münbiç'tir, Tel Rifat'tır, Ayn İsa'dır. Yani Resul Ayn'dan Irak sınırına kadar olan bölgede ki PKK'nın sınırdan geri çekilmesi. Orada da işte aynı anlaşma, yani Amerika'yla yapılan benzer anlaşma Rusya'yla da bu mutabakat imzalandı. İşte PKK-YPG güçleri 30 kilometre bu sınırlardan da geri çekilecek. Ve işte belki farklı yönü şu oldu, 10 kilometre derinliğinde Türkiye-Rusya askerleri devriye görevi, yani buranın güvenliğini sağlayacak. Ondan ötesi ise 10 kilometreden diğer kalan 20 kilometre, 30 kilometreye kadar olan alanda rejim güçleri tarafından, Suriye güçleri tarafından kontrol edilecek, güvenliği sağlanacak. Bu işin bir yönü, yani Türkiye temel hedefi olan Türkiye Suriye sınırının güvenliğini bu şekilde sağlamış oldu ve büyük güçlere de, Amerika'ya, Rusya'ya bunu kabul ettirdi. Bu bir temel hedef buydu. Bu gerçekleşti. İkinci hedef nedir? İkinci hedef de bu güvenliği sağlanan bölgede bir güvenlik bölgesi oluşturulup buraya mültecilerin yerleştirilmesi. Bu da önemli bir nokta, çünkü Türkiye'de malum işte 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunların tabii Türkiye'ye bir maliyeti var. Bunlar yani vatanı bunların Suriye. Kendi bir kısmı, belki birçok kısmı kendi topraklarına geri dönmeyi istiyor. Bir de doğrusu da Suriyelilerin işte kendi bölgelerinde güvenliklerinin oluşturularak yerleştirilmesidir. Türkiye ikinci olarak da bunu yapmaya çalışıyor, ama bunun için de bir finansman, işte Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde bir yardım, bir finansman, bir fon oluşturulması lazım. Şimdi onunla ilgili de işte ayın 29-30'unda Cenevre'de Birleşmiş Milletler bu işte hem Suriye'de sivil yönetime geçiş, işte anayasal süreci görüşmek üzere ilgili taraflar toplanacak, burada toplantı yapacak.
Ne bekliyorsunuz bu toplantıda?
Şimdi tabii bu toplantıda malum bundan önce pek çok toplantı yapıldı. Bu işte bir de bunun muadili olan Astana süreci var. Bunlar paralel ve tamamlayıcı süreçler birbirleriyle. Şimdi Türkiye, Suriye, daha doğrusu Suriye içinde pek çok muhalefet var. İşte Türkiye'nin desteklediği bir muhalefet var. İşte Amerika'nın, Amerika'ya yakın grup var. İşte Rusya'ya yakın gruplar var. Şimdi bunları bir ortak noktada buluşturmak gerekiyor. İşte temsilciler belli olması lazım. Yaklaşık bir 75 kişi falan bir isim üzerinde bir uzlaşma sağlandı. Yani bu anayasa sürecini, işte bu maddeleri yazacak, bunları tertip edecek, bu işte siyasal sürece geçişi oluşturacak, mekanizmayı sağlayacak temsilcilerin belirlenmesi lazım. Şimdi en önemli mesele bu.
Evet.
Bununla ilgili de işte burada son bir şey yapılacak. İşte Türkiye'nin burada düşündüğü isimler var. Rejimin burada işte düşündüğü, Suriye rejiminin. İşte İran'ın, tabii İran faktörünü de burada unutmayalım. İran'ın burada tabii isteyeceği veya düşündüğü isimler olacak, kişiler olacak. Rusya'da tabii aynı şekilde. Dolayısıyla burada bir böyle heyet oluşturulacak. Yani bu anayasal ve siyasal süreci takip edecek, hazırlayacak. İşte Suriye'yi sivil sürece taşıyacak bir yeni süreci takip edecek veyahut da yönlendirecek, idare edecek bir heyet. Bu heyetin oluşturulması en önemli. Zaten bu toplantının, yani 30 Ekim'deki toplantının en önemli hedefi bu.
Evet.
Şimdi burada ikinci bir nokta daha, tabii onu da düşünmemiz lazım. Türkmen meselesi işte malum Türkmenler ta Selçuklulardan beri 1000 yıldır hatta ondan önce de işte gelen Türkler var bu Suriye'ye. Ama işte bu bizim tarihi kayıtlardan baktığımız, bildiğimiz 1000 yıl önce işte Selçuklu Türklerinin bu Suriye'de işte Halep, Hama, Humus işte bölgelerinde Bayır Bıçak Türkleri dediğimiz mesela Türkmenler var. Buralarda 1000 yıldır yaşadıklarını biliyoruz. İşte evet. Bunların nüfusuna baktığımız zaman 2 milyonda 3,5 milyon arasında yani %10, %15 civarı arasında bir nüfustan bahsediyoruz. Hı hı. Bu 2 milyon işte Türkçe konuşan, kültürlerini muhafaza eden bir işte 1 milyona yakın kısmı da Türkmen olup da işte bu baskılar neticesinde biliyorsunuz orada işte Suriye'de katı bir diktatöryel bir Baas rejimi vardı. Evet. Ve bunlar Türkmenlere de çok büyük baskılar uygulamıştı. Şimdi tabii bu yeni süreçte bu Türkmenlerin de haklarını, hukuklarını bu hem yeni anayasada hem de efendim işte bundan sonraki süreçte gündeme getirilmesi gerekir. Bu şunun için de önemli. Türkiye bu güvenli bölgeyi sürekli hale eğer getirecekse burada tabii kendine müzahir bir şeyin de halkın da olması Türkiye'nin güvenliği açısından da yani stratejik olarak da önemli, mühim. Zaten o bölgelerde de epey bir Türkmen nüfusu da var. Evet. Efendim. Yeni süreçte bu artık yani 50 yıldır yaklaşık işte Türkmenlere karşı yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun giderilmesi ve bir hakkın teslim edilmesi belki Türkiye tarafından gündeme getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu işte dediğim gibi hem bir hakkın teslim edilmesi, 50 yıldır devam eden hukuksuzluğun, haksızlığın giderilmesi noktasında hem de o güvenli bölgenin, Türkiye'nin sınırlarının sürekli, güvenliğinin sürekli hale getirilmesi noktasında önemli bir konu olacaktır diye düşünüyorum.
Peki, şimdi bir de dün akşama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında yaptığı açıklamalara dönersek, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu, hem bir yandan tabii böyle anlaşmalar, mutabakatlar yapılıyor, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, YPG ile bağlantısı devam ediyor diyelim. Mazlum Kobani kod adlı bir teröristin iadesini istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kırmızı bültenle arandığını söyledi. Amerika'nın bize iade etmesi lazım onu dedi. Bir de bir mektup var geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan gelen. O mektupla ilgili eleştirilerini dile getirdi. 13 Kasım da yapılması planlanan bir Amerika Birleşik Devletleri ziyareti var. Bu mektubu da yanında götüreceğini söyledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, şimdi tabii Amerika bir dünya gücü, işte uluslararası sistemin en büyük aktörlerinden birisi, en büyük aktörü de diyebiliriz. Şimdi Amerika'nın bu tür diplomatik tavırları işte gerek bu böyle basit bir ilkokul çocuğunun bile yazmayacağı şekilde böyle bir mektubun yazılması, gerekse de Türkiye'de terör olaylarına karışmış pek çok kişinin efendim ölümünden sorumlu bir teröriste böyle bir efendim işte muamele yapmaya kalkması, onu davet etmesi filan ne Amerika'nın uluslararası pozisyonuna yakışıyor ne de uluslararası teamüllerle, efendim uluslararası hukukla hiçbir şeyle bağdaşan bir durum değil tabii. Kabul edilebilir bir durumda değil. Ama mektubun gereği işte neydi? Aman Suriye'ye girmeyin. Girerseniz, kısaca özeti bu. Girerseniz işte başınıza büyük bela açarım. İşte ekonomik yaptırım uygularım. Efendim şöyle yaparım, böyle asarım, keserim şeyi, yani böyle bir tehdit bari bir mektup. Ama Türkiye ne yaptı? Bunu hiçbir şekilde dikkate almadı. Efendim sen istediğin kadar konuş. Ben bildiğimi yaparım. Efendim sınırımı korurum, güvenliğimi sağlarım dedi ve bunu da gerçekleştirdi. İşte sonunda da Amerika bu mutabakatı imzalamakla, bakın 17 Ekim'deki mutabakatla aslında Amerika kendi yazdığı o mektubu çöpe atmış oldu. Hı hı. Bu geçersiz kılınmış oldu. Yani hem Türkiye'nin harekatıyla o mektup geçersiz kılındı, hem de Amerika o imzaladığı mutabakatla o mektubu aslında çöpe attı. Kendi yazdığı mektubu kendisi çöpe attı. Ama tabii bu bir aynı zamanda vesikadır tabii. Bunun hani diplomatik olarak, siyasi olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız gereğini yapacağını söyledi. Gayet de haklıdır. Çünkü yani bir bırakın Amerika gibi bir büyük bir gücü, yani sıradan bir devletin bile yapacağı bir şey değil. Yani bir ne bileyim Afrika'da gibi ismi duyulmamış bir devletin bile yapmayacağı bir şey. Ama böyle bir şey oldu. Zaten gereği yapıldı. İşte siyasi olarak da Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yapacaktır. Diğer konu bu işte terörist. Hı hı. O işte general deniliyor bilmem ne. Hı hı hı. Bu bir terörist yani. Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı, efendim Türkiye'deki pek çok insanın katledilmesinden sorumlu bir terörist ve uluslararası hukuk gereğince de Türkiye kırmızı bülten çıkardığında bu teröristin iade edilmesi gerekir. Türkiye bunun da takibini yapacak. Şimdi bakıyorsun adamın 40 tane ismi var. İşte Mazlum Kobani diyor, işte bilmem Ferhat bilmem ne diyor, bilmem işte Şahin Cilo diyor. Değişik değişik isimler takılmış. Yani adam böyle uluslararası bir piyon olduğu, işte efendim kendini kamufle etmek için böyle değişik isimlerle piyasaya sürüldüğü çok belli, çok ortada olan bir terörist. Türkiye bunun uluslararası hukukun kendisine verdiği yetki çerçevesinde takibini yapacaktır ki hakkıdır. Biz uluslararası diyoruz ki işte hani bunu bütün dünya devletleri söylüyor. İşte terörizmle mücadele edeceğiz. Terörizmle mücadele nasıl olur? Teröristi korumakla mı olur yani? Amerika'nın hakikaten bu yaptığı çok yani bu hiçbir şekilde akla mantığa uyacak bir şey değil. Bir de şimdi bakıyorsunuz çok şey var. Yani çelişki var. Bir taraftan Başkan Trump diyor ki işte biz IŞİD'i bitirdik, yok ettik diyor. Efendim temizledik diyor. Diğer taraftan da biz işte Deir ez-Zor'a, Rakka'ya buradaki petrolleri korumak, IŞİD'in eline düşmesini önlemek için işte asker göndereceğiz. Hani IŞİD yok olmuştu, bitmişti. Kime karşı koruyacaksın? Yani hep çelişki, hep böyle bakıyorsunuz birbiriyle böyle ters, anlamsız efendim oyalama taktikleri.
Evet, evet efendim. Geçtiğimiz haftanın önemli olayları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok evet, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sıtkı Bilgin konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.